Yasanın tekrarı 26. bölüme geldik. Konu ilk ürünler, Rabbe şükretmek. Şimdi çalışacağımız bu bölümde ilk ürünlerin Rabbe nasıl sunulduğu en güzel şekliyle anlatılmaktadır. İsrail ulusu her şeyin Rab'den geldiğini belirtmek ve Rabbin verdikleri için şükretmek amacıyla ona olgunlaşmış olan ilk ürünlerinden bir kısmını getirip sunuyorlar. Şu talimatları verdi Rab. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde, Tanrınız Rabbin size vereceği ülkenin topraklarından topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini alıp bir sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz. O dönemde görevli kahine gidip Rabbin bize ant içerek atalarımıza söz verdiği ülkeye geldiğimi Tanrın Rabbe bugün bildiriyorum diyeceksiniz. Kahin sepeti elinden alıp Tanrın Rabbin sunağının önüne koyacak diyor 26. bölümün ilk 4 ayeti. İsrailli ilk ürünlerinden Rabbe sunmak için geldiğinde, ilkin onları bir ulus olarak Mısır'daki kölelikten nasıl kurtardığını hatırlayacaktı. Tanrı onları yalnızca Mısır'dan kurtarmadı. Aynı zamanda onlara vaat ettiği ülkeye getirdi. İçinde her şeyin bol olduğu bir ülkeye getirdi. Sonra Tanrınız Rabbin önünde şu açıklamayı yapacaksınız. Babam göçebe bir Aramlıydı. Sayıca az kişiyle Mısır'a gidip orada yaşamaya başladı. Orada büyük, güçlü, kalabalık bir ulus oldu diyor 5. ayette. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Rabbe ait olan kişi, değerli dostum, önce Rabbe günahlarını ikrar etmekle, ona günahlarını açıklamakla yaklaşır. Ne diyecekti? Babam göçebe bir Aramlıydı. Neden bu sözleri açıklamaları gerekliydi? İbrahim peygamber İsrailli değil miydi? Hayır, aslında İbrahim İsrailli değildi. Onun oğlu İshak da bir İsrailli değildi. Biraz daha ilerleyelim. Yakup İsrailli miydi? Kılı kırk yaracaksak buna da hayır yanıtını vermeliyiz. Teknik açıdan Yakup İsrailli değildi. Mısır'a göç eden bu aile, yani Yakup'un ailesi Aramlıydı aslında. Yani Suriyeli. İsrailliler ve İsmailliler hep İbrahim'in soyundan geldiler. Mısırlılar bize kötü davranarak baskı yaptılar. Bizi ağır işlere zorladılar. Atalarımızın Tanrısı Rab'be yakardık. Rab bizim yakarışımızı duydu. Çektiğimiz sıkıntıyı, emeği, bize yapılan baskıyı gördü. Bunun üzerine güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla, belirtilerle, şaşılası işlerle bizi Mısır'dan çıkardı. Bizi buraya getirdi. Bu toprakları, süt ve bal akan ülkeyi bize verdi. Şimdi ya Rab, bize verdiğin toprağın ürününün ilk yetişenini getiriyorum. Sonra sepeti Tanrınız Rabbin önüne koyup onun önünde yere kapanacaksınız diyor. Yasanın tekrarı 26, 6, 10 ayetler arasında. İsrail halkı için bu kutlayış Rabbe şükürler yükseltmek için düzenlenmişti. Bunu yürekten yapacaklardı, candan yapacaklardı. Şükür günü nedir? Her şey için Rabbe yürekten şükretmek amacıyla bazı etkinlikler düzenlemek demektir. Bu iyi bir şeydir. Ama genelde bu gibi kutlama günlerinde gereğinden fazla yeriz, midemizi tıka basa doldururuz. Bazı bayramlarda midelerimizi tıka basa dolduruyoruz. Bu günlerde o kadar çok yemek yeniyor ki insanın midesi bozulabilir. Genelde insanlar bu gibi şükür günlerinde şükretmesini unutup kendi midelerine bakıyorlar. Böyle bir gün düzenlenecekse bunu gerçekten Rabbe şükretmek için yapmalıyız. İsrail ulusu gerçekten Rabbe şükretsin diye özel bir gün düzenlenmişti. Mesih inancının daha eski günlerine dönecek olursak ve iman babalarımızın bu şükür gününü nasıl kutladıklarına bakacak olursak, göreceğiz ki onlar da gerçekten Rabbe şükretmek için sunular getirirlerdi. Fazla bir şeyleri olmasa bile, yokluklarında bile sunularını Rabbe getirirlerdi. Evet, dudaklarımızla, ezgilerle ve ilahilerle Rabbe şükür yükseltmek iyi bir şeydir ama bunun yanı sıra para kesemizi de açıp gerçekten şükran borcumuz olduğunu Rabbe göstermek için onun tapınağına, kilisesine, egemenliğinin kuruluşu için yapılan işlere katkıda bulunabiliriz. Rabbi hem dudaklarımızla hem de para kesemizle yüceltmesini bilmeliyiz. Bu bölümün ikinci kesimi, İsrail ulusunun Rabbe itaat edeceği konusunda vereceği vaat ile ilgilidir. Rabbe itaat edeceklerini beyan etmeleri isteniyor. Üçüncü yıl, ondalığı verme yılı, bütün ürününüzün ondalığını bir yana ayırın. Ayırma işini bitirdiğinizde, ondalığı levililere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara vereceksiniz. Öyle ki onlar da kentlerinizde yiyip doysunlar. Sonra Tanrınız Rabbe bana buyurduğun gibi Rabbe ayırdıklarımı evden çıkarıp levililere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara verdim diyeceksiniz. Buyruklarından ayrılmadım, hiçbirini unutmadım diyor yasanın tekrarı 26-12-13 ayetler. İsrail Rabbin verdiği buyrukları yerine getirdiği süre, evet altını çizeyim, Rabbin onlara verdiği emirleri yerine getirdikleri süre, Tanrı'nın öz halkı olarak ayrıcalıklı konumunu koruyacaktı, aynı zamanda bereket alacaklardı. Bu konumda diğer uluslardan daha üstün olacaklardı. Çünkü Rab onları bereketleyecekti. İtaat etmezlerse bunun tersi olacaktı. Şimdi, yasanın tekrarı 27. bölüme geldik. Konu, vaat edilen toprağa ileride ne olacaktır? Yasa kitabının en önemli kesimlerinden biridir bu. Burada Musa'nın 3. söylevine rastlıyoruz. Bu bölüm kitabın bir sonraki çok önemli kesimine giriş olarak görülmelidir. Bu kesim geleceğe bakar ve ileride neler olacağını bildirir. Yasa kitabının 3. kesimi olup 27. bölümden başlayarak 30. bölüme kadar devam eder. Bu kesimde Tanrı'nın İsrail ulusu ile yapmış olduğu ve Filistin antlaşması diye bilinen antlaşmayı okuyabiliriz. Ben bu kesime kendi anlayışıma göre bir isim koydum. Yani 28 ile 30. bölümler arasındaki yazıya daha ülkeye girmeden önce kaleme alınan İsrail tarihçesi başlığını verdim. Yasa kitabının 29. bölümden başlayarak 30. bölümün 10. ayetine kadar uzanan kesimde ise Filistin antlaşmasını buluruz. Bu kesimi incelemeye başlamadan önce antlaşmalar hakkında bir şey söylemem gerekir. Şimdiye kadar bu antlaşma sözcüğüne birkaç defa rastladık. Farklı antlaşmalar vardır. Bazen kişiler aralarında antlaşmalar yaparlar. Kutsal kitapta bu gibi antlaşmalardan söz edilir. Kişisel antlaşmalardan ayrı bir de uluslar arasında imzalanan antlaşmalar vardır değil mi? Bunlardan bazıları kutsal kitapta kaydedilmiştir. Bir de Tanrı'nın kendi halkıyla ve tüm insanlık ailesiyle yaptığı antlaşmalar vardır. Bunlar kutsal kitabın eski antlaşma kesiminde kaydedilmişlerdir. Adem ile yapılan antlaşmayı kutsal kitap çalışmalarımızda inceledik. Bunu izleyen başka antlaşmalar da vardır. Nuh peygamber ile bir antlaşma, İbrahim peygamber ile ve Musa peygamber ile yapılan antlaşmalar da vardır. Şimdi ise Filistin antlaşmasına geldik. Tanrı'nın yaptığı antlaşmaları iki ayrı gruba ayırabiliriz. Birisi koşullu antlaşmadır. Diğeri ise koşulsuz antlaşma. Bunları aynı zamanda sonsuz ve geçici antlaşmalar da diyebiliriz. Sonsuz antlaşma kalıcıdır ve hiçbir koşula dayanmıyor. Geçici antlaşma ise koşulludur. Bu ikisi arasında bu ayrımı yapmak önemlidir. Tanrı'nın İbrahim peygamber ile yaptığı antlaşma koşulsuz bir antlaşmaydı. Diğer yandan Tanrı'nın Musa peygamber ile yaptığı antlaşma, yani 10 buyruk koşulluydu. Onlara, şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Böyle demişti Tanrı. Eğer sözümü dikkatle dinlerseniz, evet benim halkım olursunuz, öz halkım olursunuz. Şimdi ele alacağımız bölümde sözü geçen Filistin antlaşmasını incelerken göreceğiz ki bu koşulsuz bir antlaşmadır. Bu antlaşma İsrail ulusunun geleceğiyle ilgilidir. Buraya kadar okuduklarımızdan anlıyoruz ki İsrail oğulları o anda Şeria ırmağının doğu kıyılarında bir yerlerdeydi. Vaat edilen ülkeye girmek için hazırlanıyorlardı. Unutmayalım ki bu şimdi yeni kuşak İsraillilerdir. Eski kuşak çölde ölmüş, yok olup gitmişti. Musa'nın kendisi bile bu topraklara ayak basamayacaktı. Aynı zamanda göreceğiz ki bu kitap Musa'ya okunan bir ağıt ile son bulacaktır. Musa peygamber vaat edilen topraklara giremeden ölecek ama diğerleri, yani ikinci nesil, yeni bir önderin liderliğinde ülkeye girecektir. Şimdi çalışmakta olduğumuz bu kesim geleceğe dönüktür. Peygamberlik sözü niteliğindedir ve girmeye hazırlandıkları ülkeyi nasıl bir gelecek beklediğini açıklamaktadır. Tüm kutsal yazılarda en çok kayda değer peygamberlik sözlerini bu kesimde okuyabiliriz. Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler. Bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyun. Şeria ırmağından Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye geçince büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca onun size vereceği ülkeye, süt ve bal akan ülkeye girince bu yasanın bütün sözlerini taşlara yazacaksınız diyor 27. bölümün 1, 2 ve 3. ayetleri. Şimdi onlara ne gibi talimatlar veriyor Rab? Vaat edilen ülkeye girdikleri zaman Rabbin Musa'ya vermiş olduğu 10 buyruk taş levhalar üzerinde yazılı olarak gösterilecekti. Onların bu yepyeni ülkede kalıp kalamayacakları tümüyle onların itaatlerine bağlıydı. Rabbe itaat ettikleri süre ülkede kalabileceklerdi. Bereket alacaklardı. Bu yine Rabbin düzenlediği koşullu bir antlaşmaydı. Ancak şunu anlamalıyız ki vaat edilen topraklar onlara kayıtsız ve şartsız verilmişti. Tanrı'nın bu sağlayışı hiçbir koşula dayanmıyordu. Bunu onlara koşulsuz olarak bir miras olarak vermişti. Tarihin son günlerinde gördüğümüz gibi Tanrı İsrailoğullarını tekrar bu topraklara getirdi ve uzun bir zamandan sonra İsrail ulusu yeniden kuruldu. Şimdiki zamanda iyice anlamamız gereken bir nokta vardır. Filistin diye bilinen yerdeki topraklar İsrailoğullarına Tanrı tarafından verilmişti ama bundan daha önemli olan yeni İsrail'dir ki Rab İsa Mesih'e iman edenlerimiz bu ulusa aitiz. Mecaz anlamda konuşuyorum. Bize yerel topraklar miras olarak verilmedi, kesinlikle hayır. Yani Mesih imanlılarına yeryüzünde topraklar verilmedi. Ama İsa Mesih'te sonsuz bir mirasımız vardır. Mesih imanlısının asıl yeri gökte, cennettedir. Şeria ırmağından geçince, bugün size buyurduğum gibi bu taşları Eyval dağına dikip kireçleyeceksiniz. Orada Tanrınız Rabbe taşlardan bir sunak yapacaksınız. Bu taşlara demir alet uygulamayacaksınız. Tanrınız Rabbin sunağını yontulmamış taşlardan yapacak, üzerinde Tanrınız Rabbe yakılmalık sunular sunacaksınız. Esenlik sunularını orada kesip yiyecek ve Tanrınız Rabbin önünde sevineceksiniz. Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız. Yasanın tekrarı 27-4-8 ayetler arası. Açıkça görebildiğimiz bir şey var burada. Tanrı'nın yasası herkesin görebileceği bir yerde ve şekilde sergilenmeliydi. Hatta her nereye giderlerse, her ne yaparlarsa bu yasa onların gözleri önünde olacaktı. Evlerinin kapıları üzerinde bile bu yasanın sözleri bariz şekilde, okunaklı bir biçimde yazılacaktı. Sonra Musa ile Levili kahinler bütün İsraillilere, "Ey İsrail, sus ve kulak ver" diye seslendiler. "Bugün Tanrınız Rabbin halkı oldunuz. Tanrınız Rabbin sözüne kulak verin. Bugün size ilettiğim buyruklarına, kurallarına uyun." O gün Musa halka şöyle dedi: "Şeria ırmağından geçince halkı kutsamak için Gerizim dağında duracak oymaklar şunlardır: Şimon, Levi, Yahuda, İsakar, Yusuf, Benyamin." Yasanın tekrarı 27-9-12 ayetler arası. Vaat edilen ülkeye girdikten sonra halka verilmiş olan bereket Gerizim dağından ilan edilecekti. Sonra kutsamayı ilan edecek olan oymakları isimleriyle bir bir sıraladı. Lanetlemek için Eyval Dağı'nda şu oymaklar duracak: Ruben, Gad, Aşer, Zebulun, Dan, Naftali. Bu da yasanın tekrarı 27 ayet 13'tür. Kutsamanın yanı sıra bazı lanetlerin de yüksek sesle duyurulması gerekiyordu. Bu lanetleme ise Eyval Dağı'ndan yapılacaktı. Bu kez başka oymaklara bu konuda görev verildi. Coğrafi açıdan bu iki dağın nerede olduğunu merak ediyorsanız, İncil'de Yuhanna kesiminde İsa Mesih'in Samiryeli bir kadınla bir kuyu başında konuştuğunu okuyoruz. İşte o kuyunun bulunduğu yöredeydi. Kutsama Gerazim dağından yapılırken lanet Eyval dağından yapılacaktı. Bundan sonra yapılacak olan lanetlemenin detayları verilmektedir. Daha önce de demiş olduğum gibi, burada tekrarlandığı gibi, ülkede kalıp kalamayacakları tümüyle onların itaatine bağlıydı. Koşullu bir kira sözleşmesiydi diyebiliriz. Bir açıdan diyebiliriz ki her kuşak vaat edilen topraklarda kiracı niteliğinde oturacaktı ve gereken kirayı da verecekti. Toprakların sahibi Tanrı'dır ve verilen kira ise itaat olacaktı. Yine de anlamalıyız ki bu topraklar İsrail ulusuna bir miras olarak verilmişti ama bir kuşak itaat etmediği anda o kuşak ülkeden ihraç edilecekti, atılacaktı. Bu nedenle bu topraklara baktığımız zaman en hassas siyasi ve ekonomik durumların ortasında rol oynadığını görebiliriz. Bazılarına göre İsrail yüzünden bir dünya savaşı çıkabilirmiş. Bu tahmin o kadar olanak dışı değildir. Burada sıralanan 12 tane lanet vardır. Bunların ayrıntılarına girmeme gerek yoktur. Çünkü her biri kendi kendini açıklıyor zaten. Lanetler şöyle sıralanır: Rabbin tiksindiği el işi bir oyma ya da dökme put yapana ve onu gizlice dikene lanet olsun. Bütün halk amin diyerek karşılık verdi diyor 15. ayette. Değerli dostum, bu iki lanet aslında Rabbim Musa'ya verdiği 10 buyruktan ilk ikisinin bir çeşididir. Sonra yine devam eder: annesine babasına saygısızca davranana lanet olsun. Bütün halk amin diyecek diyor yasanın tekrarı 27 ayet 16. Bu lanet ise 5. buyruk ile bağlantılıdır. Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun. Bütün halk amin diyecek diyor yasanın tekrarı 27. bölüm 26. ayette. Değerli dostum, bu ayetleri okumaya devam ederseniz göreceksiniz ki her biri 10 emrin çiğnenmesiyle ilgilidir.